Ayrım 14, sayfa 170. İkincisi, şayet o geceyi bütün teferruatıyla öğrenmek istiyorsan seni şimdiden uyarayım. Utanacağın, keşke sormasaydım diyeceğin sahneler var içinde. Yine de anlatmamı istiyor musun? Bir an çekinir gibi durakladı ama artık ok yaydan çıkmıştı bir kere. Geri döneceğini vazgeçtim, anlatmayın diyeceğini hiç sanmıyordum. Bu ruh haletindeki hiçbir kız seyreder gibi dinlediği filmin erotik sahnesinde gözlerini yummazdı. Tamam, razıyım diye fısıldadı. Geçmişe döndüm yine. Gözlerimin önünde sistemle çok nadir yaptığımız o münakaşa canlandı. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir nedenden tartışmıştık. Kesinlikle haksızdım ama o hiddet anında hatalı olduğumu kabul edemiyordum. Cinlerin başıma üşüşmüş, durmadan kırıcı konuşuyordum. Sistem birden yanımdan uzaklaşarak yatak odasına koştu ve odaya kapandı. Hızımı alamamış, şiddetim yatışmamıştı. Ama peşinden gitmedim. Salonda kalıp sakinleşmeyi bekledim. Huyum öyledir zaten. Önce birden parlar, köpürürüm. Fakat o kızgınlık kısa sürelidir. Hele hatalı olduğumu anlarsam. O gece de öyle olmuştu. Az sonra yaptıklarıma çoktan pişman olmuş, yatak odasının kapısına dayanmıştım. Olanları Nur'a anlatmaya başladım. Bir ara Nur sevimli bir eda ile kıkırdadı. Kapıyı kilitli buldunuz değil mi? Gözlerimi yoldan ayırıp sevgilime baktım. Nasıl tahmin ettin? Ben de olsam aynısını yapardım dedi. Sonra kapının ardından yalvarmaya başladım. İçeriye girmeme izin vermesini için. Verdi mi? Uzun süre vermedi. Yalvarıp yakarttı beni. Bravo doğrusu. Rahmetliye. Hani siz de hak etmişsiniz yani. Güldüm. Tipik bir kadın ittifakı ne olacak diye mırıldandım şakayollu. Doğal değil mi? Kadınlar erkeklere karşı birbirlerini tutmalı. Bari gönlünü aldınız mı kızcağızın? Elimde değildi. Ne olursa olsun biraz daha açılmalı. Durumu hakkında ona bazı ufak tefek açıklamalar yapmalıydım. Dayanamıyordum artık. İki uzun hasret yılından sonra Sistem veya Nur. Artık adları önemli değildi benim için. Yanı başımda otururken ondan uzak durmak, sarılıp öpmemek, sevişememek kahredici bir histi. İçimde isyanlar başlamıştı. Tehlikeli de olsa ufak bir deneme yapmaya karar verdim. Aldım tabii dedim. Kapıyı açar açmaz kucaklayıp yatağa götürdüm. Bir yandan özür diliyor, bir yandan da onu soyuyordum. Sistem çok ateşli bir kızdı. Az sonra öpücüklerime karşılık vermeye başladı. Çırılçıplak kalınca sanki sevişmeye yeni başlıyormuş gibi önce ayak parmaklarını öperek işe giriştim. Pürüzsüz dupduru bir teni vardı. Yine kaçamak bir bakış attım yüzüne. Bu defa kızarmamıştı. Cesaretlendim. Sonra tepkisini ölçeceğim kelimeleri çıkardım ağzımdan. Sistemin vücudunda oldukça mahrem bir yerinde doğuştan bir leke vardı dedim. Kasten durakladım. Derin bir nefes aldım. Hala yüzüne bakıyordum. Garip bir şekilde afallamıştı. Kendini tanımayarak sordu. Neresinde? Cidden bilmek istiyor musun? Kekeleyerek evet demişti. Cinsel organın 5 santim kadar yukarısında. Gayri ihtiyari şaşkınlıktan dudakları aralanmıştı. Cilt lekesi demiştiniz değil mi? Evet. Bir çiçek motifi gibi mi? Aynen öyle. Sanki taze açmış bir goncası gibi. Tabii nereden bildiğini sormamıştım. İşime gelmiyordu bu. Ama şaşkınlıktan iki eliyle sanki bir hayret nidasını bastırmak isterdi içine dudaklarını kapatınca aynı çiçek desenli lekenin onda da mevcut olduğunu hemen anlamıştım. İşi pişkinliğe vurdum. Utandın değil mi? Utanacağını sana daha önce söylemiştim. Ne yapayım? Anlatmamı sen istedin diye mırıldandım. Nur aynı lekenin kendisinde de olduğunu açıklayamazdı tabii. Bir süre şaşkın bir vaziyette öylece daldı kaldı. Garip tesadüfi aklında yorumlamaya çalıştığını hissediyordum. Allah Allah, çiçek lekesi ha? Tıpkı gül gibi demiştiniz. Ne garip. Anlamaz gibi sordum. Garip olan nedir? Hiç diye geçiştirdi. Ama aklı karışmıştı iyice. Bilerek bir süre sustum. İnanılmaz hikayem ilk kuşkulu tohumların içine düşmesini bekliyordum. Gerçi bu biraz zordu. Normal olarak her iki bedendeki çiçeğe benzer lekeyi ancak garip bir tesadüf olarak yorumlamak durumundaydı. Başka ne düşünebilirdi ki? Sanki hikayem onun indinde birden değerini kaybetmiş gibiydi. Nur dalgınlaşmış, koltuğa sırtını dayamış, kaşların çatılmıştı. Arabayı biraz daha yavaş sürmeye başladım. Birden dalgınlığından sıyrılarak lacivert gözlerini yüzüme çevirdi. Bir şey sorabilir miyim? Dedi kısık fakat endişeli bir sesle. Gayet tabii sor bakalım. Sol koltuk altında da bir beni var mıydı acaba? Sevincimi belli etmemek için kendimi yine zor tuttum. Nur yavaş yavaş çözülüyordu. Az sonra tereddütleri korkunç bir tespite dönüşecek. Sistemle arasındaki bedensel aynıyeti anlayacaktı. O zaman nasıl bir tepki vereceğinden korktum bir an. Neticeye hazırlıklı olmalıydım. Arabayı sağa çekip durdum. Evet vardı dedim. Nereden biliyorsun? Cevap veremedi. Ama yüzü sapsarı kesilmişti. Artık bu kadarın tesadüf olmadığını anlamıştı muhakkak. Lakin hala kendi beyninde bir açıklama yapamıyor. Bu inanılmaz benzerliğe çözüm getiremiyordu. Bir süre bekledim. Kas katı kesilen sevgilime bakarak ben de şaşırmış gibi sordum. Bunu bilmen imkansızdı. Yoksa sistemi tanıyor muydun? Güçlükle kekeledi. Hayır, nereden tanıyabilirim ki? Üsteledim. Yaşasaydı seninle aynı yaşta olacaktı. Arkadaş falan olmadığınıza emin misin? Hiç sistem adında bir arkadaşım olmadı. Ama vücudundaki bu özellikleri bilmen imkansız. Bunun bir açıklaması olmalı. Bana doğruyu söyle. Onu tanıyor muydun? Yalvarır gibi yüzüme baktı. Vallahi tanımıyordum Murat diye inledi. İlk defa bana ismimle hitap ediyordu. O halde bana bir açıklama yapmak zorundasın. Benden gizlediğin bir şey var mı? Israrım karşısında şaşkınlığı gittikçe artıyordu. Bir ara ağzını açtı. Sanki müthiş bir itirafta bulunacak. Bütün o söylediğin işaretler benim de bedenimde var diyecek gibi durakladı ama konuşamadı. Bir karara varamadığını anlamıştım. Hiç sesi çıkmadan heykel gibi oturmaya devam ediyordu. Neden sonra ben burada inmek istiyorum diye homurdandı. Sesi hafiften sinirli ve kızgın gibi gelmişti bana. Burada mı diye kekeledim. Evet, burada. Hemen. Ama ne oldu? Nur, neden ineceksin? Yanlış bir şey mi söyledim? Lütfen hiçbir şey sormayın bana. Daha ağzımı açmadan duran arabanın kapısını açıp hızlı adımlarla uzaklaşmaya başladı. Onu durdurmak, arkasından gitmek için hamle yapmadım. Sadece beni bırakıp caddede acele acele uzaklaşan sevgilimin arkasından ahenkli yürüyüşünü seyrettim. Kısa bir süre sonra bana yeniden döneceğinden emindim. Zira bu yalnız benim kaderim değil, onun da geleceğiydi ve istikbalimizi çizen olağanüstü güçler nasıl olsa bizi birleştirecekti. Bizlerin iradesi bu kadarı değiştiremezdi. İçin için gülüyordum. Ertesi gün Nur provalara gelmedi. Şimdiye kadar provaları aksattığına hiç şahit olmamıştım. Anlamsız bir ürküntü aldı içimi. Hasta mıydı acaba? Yoksa dünkü hikayem onu korkutmuş muydu? Sistemle arasında bir bağ kurmuş olması henüz olanaksız geliyordu bana. Vücudundaki leke ve beni sadece rastlantılara bağlayacaktı. Normal bir insanın kendisiyle ölmüş bir sevgili arasında aidiyet bağını kurmasının mümkünatı yoktu. O halde neden gelmemişti? Dün birden arabayı terk edip adeta kaçarcasına gidişini hatırladım yeniden. Korkmuş, hatta paniğe kapılmış gibiydi. Belki de çoktan bir şeyler sezinlemeye başlamıştı. Ben durumu idrak edememiştim. Geçmişimi zorlaması, yaşadığım unutulmaz aşkı merak etmesi ve hikayemi öğrenmek için çaba sarf etmesi bunun işareti olamaz mıydı? Hayır diye mırıldandım içimden. Bir tür vehimdi benimki. Gerçeği kavramış olamazdı Nur henüz. O gün öğleye doğru provaları tatil ettim. Nur'un gelmemesiyle içimde biriken merak, sonra endişeye, daha sonra da öfkeye dönüştü. Müthiş gergindim. Oyuncular sinirlenmemi tabii provaların aksamasına mal etmişlerdi. İdare amirine, Selim Koyuncu'ya söylenip durdum. Kendime de kızıyordum. Meğer ne kadar ilgisiz davrandığımı daha sonra idrak ettim. Nur'un Kadıköy yakasında oturduğunu biliyordum ama tam adresini sormak aklıma gelmemişti. Bu beklenmedik aksama karşısında bağırıp çağırmış, hemen kızı telefonla aramaları için emirler verip durmuştum. İdare amiri Hüseyin, süklüm püklüm tavırlarla karşıma geçip evinde telefon olmadığını, cep telefonunda kapalı olduğunu söylüyordu. Ondan Nur'un adresini sorup öğrendim. Kadıköy'ün Bahariye semtinde oturuyordu. Boğaz'da doğup büyüdüğüm için Anadolu yakasını pek iyi bilmezdim. Ama elimde adres olduktan sonra nasıl olsa bulurdum. Çalışmaları yarına ertelip arabamı atlayarak Bahariye'nin yolunu tutarken sinirli halim çoktan geçmiş, ilk endişelerim geri gelmişti. Belki Nur gerçekten rahatsızdı. Dün sık sık üşüdüğünü söylemişti. Ateşi çıkmış, yatağa düşmüş olabilirdi. Kadıköy yakasının yolunu tutmuştum. Ama onu orada arkadaşıyla yaşadığı evde bulacağımdan da şüpheliydim. Hasta ise muhtemelen anasının babasının evini de tercih etmiş olabilirdi. Zaten geç saatlere kadar uzayan gece provaları nedeniyle bazen onların yanında kaldığını biliyordum. İşe gelmeme sebebi ne olursa olsun bildiğim tek gerçek şuydu. Artık onsuz yapamazdım. Kaderin karşıma çıkardığı ikinci fırsatı geri çevirme gibi bir lüksüm yoktu. Sevgilime kavuşmak için Azrail ile anlaşma yapmış, hayatımın 10 yılını seve seve ona kavuşmak için feda etmiştim. Oldukça ağır bir bedeldi bu ve ben hiç tereddüt etmeden kabul etmiştim. Adresi buldum nihayet. Eski bir apartmanın ikinci katıydı. Soluğum kesilecek gibiydi. Her yanım titriyordu. Belki de asıl korkum durumun kötüye gitmesi halinde eski hastalığımın nüksetmesi, yeni bir bunalıma, beklenmedik bir nöbete kapılmamdı. Zili çaldım. Açılmadı. Bir daha ısrarla denedim, uzun uzun. Nihayet içeriden tanımadığım genç bir kızın sesi yükseldi. Patlama, geliyoruz işte. Yaklaşan topuklu terlik sesleri duyuyordum. Kapının kanadı aralandı. Saçı başı dağınık, sivilceli yüzlü, sırtında pazen bir sabahlık bulunan gençten bir kız göründü. Karşısında beni görünce irkildi birden. İçeriden bağırdığını duymuş olacağım endişesiyle bir süre beni süzdü. Affedersiniz dedi. Sizi kapıcı sanmıştım da. Kimi arıyordunuz? Rahatsız ettiğim için bağışlayın. Nur Hanım burada mı? Kızın yüzü aydınlanır gibi oldu. Beni süzmeye başladı. Zararsız, hatta yakışıklı biri olduğuma hükmetmiş olmalıydı ki kapıyı biraz daha araladı. Evet, burada. Niçin aramıştınız? Yüreğime su serpildi. Onu bulmuştum. Nasıl da olsa bundan sonrası kolaydı. Ben onun yönetmeniyim. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Ya dedi biraz şaşkın bir halde. Bekleyin haber vereyim. Kızı durdurdum. Hasta mı acaba? Bugün provalara gelmedi de merak ettik. Dudaklarını büzdü kız. Bir gaf yapmaktan çekinir gibi mırıldandı. Hasta olduğunu sanmıyorum ama bugün bir durgunluğu var. Nedense işe gitmek istemedi. Biraz bekleyin lütfen. En iyisi nedenini ondan öğrenirsiniz. Şey diye mırıldandım. Acaba kendisine bir sürpriz yapabilir miyim? Haber vermeden beni onun yanına götürebilir misiniz? Önce isteğimi biraz yadırgar gibi oldu ama sanırım gözlerimdeki ifadeden Nur'a sırılsıkla aşık olduğum neticesini çıkarmıştı. Pekala dedi biraz çekimser bir ifadeyle. Koridorun sonundaki oda onunki. Dar ve loş koridorda sessiz adımlarla yürüdüm. Kapıyı vurmadan usulca araladım. Nur camın önündeki ufak bir iskemleye oturmuş, dalgın ve kendinden geçmiş gibi boş gözlerle önündeki sokağa bakıyordu. Odası dağınık ve bakımsızdı. Sol tarafta duvara bitişik yatak toplanmamıştı. Paket ikindiye yaklaştı herhalde. Etrafta yerlere saçılmış bir yığın kitap duruyordu. Havada tatlı bir koku vardı. Burnun hiç de yabancı olmadığı bir raiha. Yıllarca teneffüs ettiğim sistemin ten kokusu. Elimde olmadan irkildim. İçerisi çok sıcaktı. Odanın kapısının açıldığını duymuştu. Başını çevirmeden sordu. Kim geldi Ayşe? Bakkalın çırağı mı? Ses vermedim. Eski halının üzerinde usulca yaklaştım. 2 metre kaldığında Nur odaya bir yabancının girdiğini hissetmiş gibi birden döndü. Murat diye kekeledi. İçimin parçalandığını hissettim güzelliği karşısında. Gür, kabarık sarı saçları, yarı saydam bembeyaz teni, iri lacivert gözleriyle sevgilim karşımdaydı. Üzerinde blue jean ve tişört vardı. Meme başları tişörtün ince kumaşının altında belli oluyordu. Tıpkı istem gibi soğuk kış günde çıplak ayakta dolaşıyordu o da. Tabureden ayağa fırladı. Ne işin var burada? Sesi bitkin ve yorgun çıkmıştı. Seni merak ettim dedim. Bugün provalara neden gelmedin? Hasta mısın? O güzel gözleri buğulandı. Ağlamasına ramak kalmıştı. Artık tiyatroya dönmeyeceğim, o iş bitti diye fısıldadı. İnanamayarak gözlerinin içine baktım. Hiç beklenmediğim bir karardı bu. Neden? Ne oldu? Bana bir şey sorma lütfen ve git. Kararın nedenini öğrenmeden bir adım atmam. Gözlerini yumdu. Heykel gibi sessiz kaldı. Hadi konuş, bana anlat. Neler oluyor? Neden böyle bir karar aldın? Konuşmuyordu. Israr ettim. Her şeyi bilmek istiyorum. Bu saatten sonra bizi yüzüstü bırakamazsın. Senden daha iyi bir Ofelia'yı oynayacak birini bulamam. Lütfen. Nur. Kirpikleri aralandı. Dehşetle yüzüme baktı. Başını iki yana sallayarak mırıldandı. Korkuyorum. Korkuyor musun? Kimden? Senden tabii. Benden mi? Ama neden? Bir yönetmen olarak sana hırçın ve sert mi davrandım? İstemeyerek seni kırdım mı? Anlamıyorum. Alamazlığa gelme. Gerçek nedenini pekala biliyorsun. Korktuğum başıma geliyordu. Nur meseleyi anlamıştı sanırım ve gerçeği kabul edemeyecek şekilde sarsılmıştı. Yine de şansımı bir kere daha denemeliydim. Hangi gerçeği diye sordum. Bunu kelimelerle ifade edemem. Anlatması zor ama hissediyorum. Neyi? Tekrar sinirli bir şekilde yüzüme baktı. Tiyatrodaki odanda beni ilk kabul ettiğin andaki bayılmanı hatırlıyor musun? Çaresiz başımı salladım. Evet hatırlıyorum tabii. Beni görür görmez gözlerin irileşmiş, yüzünü inanılmaz bir şaşkınlık ifadesi kaplamış ve tek kelime etmeden kendinden geçmişti. O baygınlığın sebebi neydi Murat? Bana açıklar mısın? Bir bunalım dönemini yeni yeni atlatmaya başladığımı biliyorsun. Saatim hala pek iyi değil. Ne var bunda? Ama sistemdeki o gül motifli lekenin ve koltuk altındaki benim bende de olduğundan eminsin değil mi? Durum gittikçe kötüye gidiyordu. Var mı sahiden dedim. Başını salladı. Evet var. Fazla önemsemediğimi ifade etmek ister gibi omuzlarımı silktim. Önemli mi bu? Garip bir rastlantı. Başka açıklaması olamaz. Belki ama beni ürkütüyor. Sisteme de çok benziyorum değil mi? Çaresiz kalmıştım. İnkarın faydası olmazdı. Biraz diye fısıldadım. Biraz değil, çok benzediğim muhakkak. Bu yüzden bana ilgi gösteriyorsun. Yanılıyorsun. Gerektiği yerde tüm oyuncularıma ilgi gösteririm. Provaları aksatınca senin de hasta olduğunu düşündüm ve ondan geldim buraya. Yalan söylüyorsun. Sen aslında bana aşıksın. Daha doğrusu bende ölmüş büyük aşkın izlerini ve benzerliğini buldun. O yüzden peşimde dolanıp duruyorsun. Sisteme yeniden kavuşacağını sandın. Yerimden kıpırdayamadım. Artık bir seçim yapmak zorundaydım. Ya her şeyi inkar edip ilgimin sadece mesleki boyutta olduğuna ona inandırmalıydım ya da tüm doğruları ona açıklamalıydım. Her iki ışık da benim için zordu. İnkarın yararsızlığını kavradım. Fakat gerçekleri anlatmaya kalkmam her şeyi bitirebilirdi. Hele Azra ile yaptığım pazarlığı bu denli korkan bir kıza nasıl açıklayabilirdim? Yutkundum. Olayı en hafif hasarla atlatacak çözüm arıyordum beynimde. Lakin hazırlıklı olmadığım için açıklamam gecikiyordu. Nihayet başımı önüme eğip güçlükle fısıldadım. Doğru, seni seviyorum. Hayır dedi, sen beni değil, benim fiziğimde benzettiğin eski sevgilini arıyor, onu özlüyor, o nedenle de bana yaklaşmak istiyorsun. Unuttuğum bir nokta var, ben sistem değilim ve sen beni hiç tanımıyorsun. Kişiliğimi, zevklerimi, alışkanlıklarımı, sevgimi, nefretimi, iyi ya da kötü yanlarımı kısacası hiçbir şeyimi bilmiyorsun. Benzerliğim seni şaşkına çevirmiş olmalı. Beni korkutuyorsun Murat. Benim de anlamadığım bir yığın soru var beynimde ve hayatımdan çıkıp gitmeni istiyorum. Tek dileğim bu. Titremeye başlamıştım. Ya sen? Bana karşı hiçbir şey hissetmiyor musun diye sordum. Ürküntü dedi. Beni sadece korkutuyorsun. Sana son defa rica ediyorum. Lütfen başka tek kelime etmeden çık ve git. Böyle olmamalıydı. Bir yanlışlık vardı bu işte. Azra ile böyle anlaşmamıştım. Onun tüm istediği şartları yerine getirmeme rağmen bana vaat ettiği sevgi ortamını sağlayamamıştı. Evet, sistem bir şekilde geri gelmişti ama şimdi onun ağzından beni sevmediğini duyuyordum. Titremelerimi baş dönmeleri takip etti. Nur odadaki eşyalar, duvarlar, pencereler etrafımda fır dönüyordu. Gözlerimi kaparsam sanki o korkunç baş dönmesinin geçeceğini sanmıştım ama nafileydi. Yere kapaklanacak haldeydim. O zaman fark ettim nöbet geçiriyordum. Hem de sistemin ölümünden beri kapıldığım en şiddetli krizi. Adalelerim kasılmaya başlamıştı. Dengemi yitiriyordum. Ama şuurum tam kaybolmamıştı henüz. İçimi dalga dalga bir öfkenin kapladığını duyumsuyordum. O an tek istediğim Azrail'i bulmaktı. Sanki kenetlenmek üzere olan hançeremden boğuk bir feryat yükseldi. Neredesin? Gözük bana. Senle konuşmalıyız. Neden verdiğin sözü tutmadın? Şu hale bir bak. Neden? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Cevap versene. Hangi cehennemdeysen çık ortaya, çık. Odanın içinde Azrail'i arıyordum. Fakat görmem mümkün olmuyordu. Daha da kötüsü başta Nur olmak üzere çevremdeki her obje yavaş yavaş kalın bir sis perdesinin arkasında görünmezliğe bürünüyordu. Ortamdan sıyrılmak ateşiyle yanıyordum. Ama dizlerimin bağı gevşemiş, bacaklarım vücudumun ağırlığını çekemez olmuştu. Son hatırladığım şey gümbürtüyle yere yığılmam oldu. Bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda bir yatağın içindeydim. Etrafımı ürkek bakışlarla inceledim. Her şey yabancıydı bana. Burayı tanımıyordum ya da nerede olduğumu anımsamıyordum. Odada kimse yoktu. Kımıldayamayacak kadar dermansızdım. Seslenmek, birilerini yanıma çağırmak istedim. Lakin kupkuru gırtlağımdan ses çıkmadı. Bitkinlik yalnız bedenimde değil, ruhumda da vardı. Müthiş bir karamsarlık kaplamış olmalıydı bedenimi. Adlandıramadığım bir acı çekiyordum. Neden sonra gördüklerimi algılamaya başladım. Sanki bir travma sonucu yitirdiğim bellem yerine geliyordu. Burası Nur'un odasıydı. İçinde yattığım yatağı, etrafa seçilmiş kitapları anımsadım. Ama şimdi oda daha değerli topluydu. Yerdeki kitaplar kaldırılmış, duvara bitişik eski kütüphaneye muntazam bir şekilde istif edilmişti. Az ileride iskemlenin arkalığına asılmış ceketimi ve paltomu gördüm. Sonra da geçirdiğim nöbet aklıma geldi. Bayılmıştım. Nöbetlerim sırasında baygınlık geçirmeye pek alışık değildim. İçime kapanır, dış ortamla ilgimi keser, yemeden içmeden dolaşır, kimseyle konuşmazdım. Ama bayılma gibi bir huyum yoktu. Tiyatroda Nur'u gördükten sonra ikinci kere oluyordu. Müthiş halsizdim. Her yanım sızlıyordu. Uyumak, dinlenmek istiyordum. Fakat idrakim uyumamam gerektiğini söylüyordu. Tam hafifçe dirseklerim üzerine doğrulmaya çalışırken oda kapısının usulca aralandığını gördüm. Nur başını aralıktan uzatmış. Uyanıp uyanmadığımı anlamak için bana bakıyordu. Her zaman hayran olduğum gözlerinde meraklı bir ifade vardı. Dilim birden çözüldü adeta. Onu görür görmez inledim. Sevgilim, ne oldu bana? Kapıyı itip içeri girdi. Yüzündeki o merak ve endişeli ifade kaybolmuş, kaşları çatılmış, suratı asılmıştı ama sesinde saklamaya çalışsa da merhametin, üzüntünün ince belirtileri vardı. Hatırlamıyor musunuz? Yine bayıldınız dedi. Senli benle konuşmayı kaldırmış, yeniden sizle hitaba başlamıştı. Bu kadarı da fark etmiştim. Utanarak yatağın içinde doğruldum. Saat kaç diye sordum. 9'u 10 geçiyor.